Ayrım 9.
Sayfa 112. Yaz günlerinde yemeği ve çamaşırı evin önünde yapıyor ve yıkıyordu. Çünkü yazları küçük odaları daha da boğucu oluyordu. Genevieve mangalı dışarı kuruyor ve tahta leğeni dışarı çıkarıyordu. Evin önündeki büyük fıçılara yağmur suyu birikiyordu. Kuyu uzakta, kilisenin önündeki meydandaydı. Stok pencerenin kenarına oturmuş çizim ve dikişle ilgileniyordu. Mırıldanarak uzun Hessen türküleri söylüyordu. Genevieve onu dinliyor ve sevinçle gülümsüyordu. Johann'a karşı duyduğu aşk yok olmamış, tam tersine büyümüştü. Genevieve'in annesine duyduğu sevgi, kardeşlerine karşı hissettikleri, hatta Lan sevgisi bile Johann'a olan sevgisinde cisimleşmişti. Bazen Johann'ın kucağına büzülen genç kadın, kocasının kaba ellerini yanaklarına bastırıp, ''Seni babam, annem, kardeşlerim, Lan, eşim ve dostum gibi seviyorum. Sen bu dünyada sahip olduğum tek şeysin.'' diyordu. Küçük işçi bir erkeğin bir kadına bu kadar iyi davranacağını hiç düşünmemişti. İhtiyar Bouvry, Catherine'i hiç azarlamazdı ama karısına karşı davranışlarında garip bir alaycılık vardı. Güçlünün zayıfa karşı hissettiği küçümseme duygusuydu bu. Johann ise karısına böyle davranmıyordu. Ona kendisiyle eşit biri gibi davranıyordu. Genevieve'e güven vermeye çalışıyordu, kendisine inanmasını istiyordu ve korkularını yenmesine yardım ediyordu. Genevieve, Rhône'un kıyılarında Dandie'nin çığlıklarıyla büyümüştü. Sürekli askıntı olan komisyoncular ve fabrika sahipleriyle karşılaşmıştı. İnsanlardan çok korkuyordu. Korku omuzlarını düşürmüş ve yürüyüşüne de güvensizlik ve acelecilik vermişti. Genevieve hep birilerinden destek bekliyor ve kendi gücüne hiç güvenmiyordu. Lyne ayaklanmasının bastırılmasından sonra acıdan başka hiçbir şey beklemiyordu yarından. Rüyalarında sık sık kudurmuş askerler, acımasız polisler, hapisler ve top namluları görüyordu. Annesinin kurşunlanmış başını görüyordu, siyah bayraklıların üzerinden kan akıyordu ve çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek sloganı yazıyordu. Korkunç, canlı kabuslar. Onun için en büyük cesaret kocasından korkularını gizleyip ona seçtiği yolda engel olmamaya çalışmaktı. Johann çok duygusal biriydi. Karısının çektiği ıstırapların ve kendisiyle hesaplaşmasının farkındaydı. Karısına bundan dolayı saygı duyuyordu. Genevieve'in güvenini Stock dışında kazanabilen tek insan Margarita Gürkner'di. İki kadın saatlerce bahçede sohbet ediyorlardı. Sık sık çamaşır leğenlerinin başında sorunlarını ve düşüncelerini paylaşıyorlardı. 5. 1829 yılında Hessen Prensliği'nin de bir anayasası oldu. Bohem hayatı sürdüren 1. Ludwig kanlı isyanlardan sonra vergi ödemeyi reddedenlere taviz verip bir kanun imzalanmasını sağladı. Kanun, soyluların 1. meclisi ile 2. meclis arasındaki ilişkileri düzenliyordu. 2. meclis halk meclisiydi. Halk meclisi derken kastedilen orta sınıfın temsilcileriydi. En fakir şehirler ve küçük sanatkarlar, köylüler meclise giremiyorlardı. Herzog'un hazırladığı anayasa, Metternich'in kurnaz tavsiyeleriyle doluydu. Darmstadt yöneticilerinin köylülerden ve işçilerden topladıkları vergileri istedikleri gibi harcamalarını da engellemiyordu. Köylüler feodal uygulamalar ve ağır vergiler altında eziliyorlardı. Almanya'nın hiçbir köşesinde vergiler Hessen prensindeki kadar ağır ve ezici değildi. Kelle başına 6 gulden ve 12 kötzer düşüyordu. Bu da bir köylünün bütün bir yıl içerisinde kazanabildiği miktarın tümüydü. 1. Ludwig israfçılıkta babasını da geçmişti. Tahta çıkışı şerefine yapılan törenlerin masrafı 100 bin guldeni aşıyordu. Ama pisboğaz monarka bu da yetmedi. Eski Darmstadt şatosu, Paris ve Viyana bolluğuna alışmış monarka küçük geldi. Üzerinde o kadar büyük sorumluluklar, çözülecek yığınla sorun varken Ludwig yeni bir şato yapmaya başladı. İkinci meclis yani halk meclisi buna karşı çıktı. Bu arada Paris'te bir ihtilal yapıldı ve 10. Charles tahttan düşürüldü. Çöken tahtın gümbürtüsü Avrupa'yı uyandırdı. Uykulu Alman prenslikleri de heyecanlandı. 1830 yılının Eylül ayında Yukarı Hessen'de isyan patlak verdi. Köylüler özgürlük ve eşitlik sloganlarıyla trompet seslerini boğarak köy köy dolaşıyorlardı. Bitkindiler, çıplak ayakları, yamalı donları ve bozarmış gömlekleriyle kısa aralıklarla yürüyorlardı. Rüzgar dağınık sakalları ve saçlarıyla oynuyordu. Yanık tenli, hüzünlü yüzlerine toz yapışıyordu. İsyancıların safları sürekli genişliyordu. Her köy evi kendi gönüllülerini veriyordu. Köylülerin arkasından gerekli iaşe ve malzemeler arabalarla getiriliyordu. Köylüler Darmstadt prensinin yanına özgürlük ve eşitlik istemeye gidiyorlardı. Yolda sayısız feodal çiftliklere rastlıyorlardı. Yukarı Hessen'de bu tür çiftlikler çok boldu. Zenginler ürkmüş hayvanlar gibi rahat deliklerine kaçışıyorlardı. İsyancılar kinlerini sadece feodallerin evlerine değil, satılmış hakimler ve kaba prens vasallarının üzerine de kusuyorlar, onların çiftliklerini yakıyorlardı. Köylülerin Darmstadt'a geldiği haberi şehirde panik yarattı. Şatoda kaçış planı hazırlanıyordu. Kongre üyeleri ve dış ülkelerin temsilcileri de olayların akışını korkuyla izliyorlardı. Metternich heyecanla küçük prensliği izliyordu. Kuryeleri hiç yorulmadan Almanya topraklarında haber taşıyorlardı. İsyancılar hiçbir engelle karşılaşmadan Zedel köyüne yaklaştılar. Orada onları bir pusu bekliyordu. Üç bölük asker silahsız kalabalığa doğru yürüdü. Dirgenlerin karşısında kılıçlar vardı. Köylüler atların ayakları altında eziliyordu. Onları kurşuna diziyor, doğruyor, kesiyor, eziyorlardı. Kalanları ise korkunç cezalar bekliyordu. Genevieve'in kocası için korkuları yersiz değildi. Lyon ve Paris'te tecrübe kazanan Johann Stock, Darmstadt'a gelir gelmez illegal örgütlerle bağlantı kurmuştu. Okuyan gençlerle irtibata geçmeye çalıştı çünkü Paris'te işçiler arasında oldukça fazla sayıda üniversite öğrencisi vardı. Johann bunun önemini anlamıştı ama Almanya'da durum hiç de öyle değildi. Elleri kaba bir terzi olarak dağınık sert saçları, ince ayakları, mütevazi işçi tulumuyla, tüm işçiler gibi üzerindeki ter ve katran kokusuyla Johann Stock'un özgürlükçü üniversitelere yaklaşması kadar zor bir şey yoktu. Üniversitelilerin özgürlük savaşları, onların hizmetçilerinin elbiselerini diken bir zanaatkarı yanlarına kabul edecek kadar ciddi değildi. Bu sarışın işçi teoriyi Saint Simon'ı ve birçok teorisyeni kendini beğenmiş tüccar ve memur çocuklarından daha iyi biliyordu. Ama o üniversiteliler şarap fıçılarının başında Darmstadt meyhanelerinde Metternich'e küfür etmeyi daha onurlu buluyorlardı. Bunu anlayan Stock başını geveze devrimcilerden başka yöne çevirdi. Bu devrimciler zamanlarını düello, partiler, bilim ve devrim sloganları arasında geçiriyorlardı. Johann diğer zanaatkarlarla ilişki kurdu, bilgileri ve tecrübesiyle onlardan üstündü ama ortak bir dilleri vardı, emek. Onlara Fransa'daki olayları anlatıyordu. Terzi'nin en iyi arkadaşı Polonyalı olmuştu. 6. Mayıs'ın sonlarında mahalleye yeni bir kiracı geldi. Bir oda kiraladı ve orada en azından 2-3 hafta kalacağını söyledi. Margarita Genevieve gelen yakışıklının büyük bir olasılıkla nişanlı olduğunu söyledi. Delikanlının odasındaki tek süs masanın üzerindeki tebessüm eden bir kız resmiydi. Ev sahibesi bir de genç adamın büyük bir olasılıkla Hessen doğumlu olduğunu söyledi. Konuşmasında Hessen aksanı vardı. Stock yeni kiracıyı bahçede gördü ve karısına gösterdi. Süslü dedi Genevieve. Genç adam yuvarlak pembe yüzüyle altın ve yumuşak çocuksu bukleleriyle bir kadın güzelliğindeydi. Hüzünlü şairin biridir dedi terzi alaycı bir sesle. Sadece Wojciech ilk gördüğü andan itibaren genç adamla ilgilenmeye başladı. Yabancının kadınsı güzelliği onu itmedi. Kadınsı dudaklarında eşyaların üzerinde dolaşan bakışlarında Wojciech garip bir derinlik, güç ve ilginç bir düşünce tarzı yakalıyordu. Yeni kiracı ve hizmetçi Wojciech arasında sohbet başladı. Wojciech birer bardak kahve ve lamba getirdi. Kiracı divanın üzerinde yatıyordu. Geniş alnının üzerinde ıslak beyaz bir bez vardı. Baş ağrısı çalışmasını engelliyordu. Masanın ve tüm sandalyelerin üzerinde yazılarla dolu sayfalar ve açık kitaplar duruyordu. İsminiz nedir diye sordu hasta, yorgun gözlerini açarak. Wojciech ismini söyledi. Herhalde bir soyadınız da vardır diye hafifçe gülümsedi delikanlı. Polonyalı şaşırdı. Şimdiye kadar hiç kimse ona böyle bir soru sormamıştı. Herkes ona Gürtlerin hizmetçisi Wojciech diyordu. Krasinski diye cevap verdi. Georg Büchner diye tanıttı kendisini delikanlı ve başındaki bezi indirip şakaklarını ovdu. Beynimdeki korkunç ağrı geçti. Kışın geçirdiğim ağır bir hastalıktan sonra sık sık kafamda böyle şeytani ağrılar oluyor dedi ve divana yaslandı. Oturun Krasinski, Polonyalı mısınız? Büchner'in yanakları doğal rengine kavuşmuştu. Gözleri o itici durgunluğunu kaybetmeye başlamıştı. Daha 5 dakika geçmeden Wojciech yeni gelen genç adamla arkadaşça sohbet ediyordu. Büchner, General Ramorino'yu tanıyordu ama bu kahramanla dalga geçiyordu. Ramorino bir zamanlar güzel şeyler yapmıştı. Ama şimdi Polonya'nın yeni durumuyla hiç ilgilenmiyordu. Wojciech yeni arkadaşının hızla akan düşüncelerini takip edemiyordu. Büchner, Fransa'nın Temmuz devrimi hakkında da alaylı şakalar yapıyordu. Devrimin tamamı aptal bir komediydi. Kral ve meclis yönetiyor, halk ise alkışlıyor. Margarita'nın cıyaklamaları duyulmasaydı konuşmanın çok uzun sürme ihtimali vardı. Haykırışlar onları kendine getirdi. Şehirde arkadaşlarınız var mı diye sordu Büchner gitmeye hazırlanan Wojciech'e. Büchner ev sahibinin siyasi görüşleri ve güvenilir bir insan olup olmadığı hakkında bilgi topladı. Polonyalı Gürkner'i övdü ama yine de ona aptal dedi ve kiracıya kendisini Stock'la tanıştıracağına söz verdi. Terzinin yanına ben kendim gitsem daha iyi olur. Şimdi hatırladım. Onunla bir işim var dedi Bühner. 7. Bay Gürtner yeni kiracısından çok memnundu. Bu delikanlı iyi birine benziyor. Çok sessiz ve mütevazi. Tıpkı bir kız gibi. Büyük bir olasılıkla rahip veya şair olmaya hazırlanıyor. Belki de ahlak kitabı yazıyordur. Çok iyi bir kiracı ama oğlumun böyle biri olmasını istemem. Çünkü o zaman dünya dolandırıcılar, şerefsizler ve despotlar için bir cennet olur. Onların önünü kesecek hiç kimse kalmaz diyordu Gürtner karısına. Çok sessiz, belki de numara yapıyordur diye cevap veriyordu Margarita. Johann Stock pencereye sırtını dönüp bütün gün yazı yazan Bühner'den hoşlanmamıştı. Wojciech'in Bühner'i savunması da boşa gitti. Üniversiteli Almanları tanıyorum, onlar bizden tiksiniyor. Bir işçinin onlarla işi yoktur diyordu Johann. Polonyalı ısrar ediyordu. Stock sen er veya geç bu söylediklerinden utanacaksın. 2 hafta sonra Gürtner büyük bir sevinçle kiracısının yanına 2 arkadaşının geldiği haberini verdi. Evinin tek bir köşesi bile boş kalmayacak diye övünüyordu komşularına. Bühner'in arkadaşlarından birisi August Becker'di. Becker kısa boylu, dolgun, kızıl saçlıydı. Güneş ışınları dağınık saçlarına, karma karışık sakalına ateş rengi veriyordu. Alnına düşen saçların altında ise korkak bakışlı 2 mavi göz vardı. Açlığa karşı verdiği sürekli savaş büyük yüzünde garip bir ifade bırakmıştı. Kıyafeti de yüzü kadar sıra dışıydı. Kafasında küçük bir şapka vardı. Havanın sıcaklığına rağmen boynuna rengarenk bir fular dolamıştı. Bluzunun kollarında dirseklerin olduğu yerde birer yama göze çarpıyordu. Yıpranmış dar pantolonu yırtık çizmeleri vardı. Çoban değneğinden hiçbir zaman ayrılmıyordu. Bu değnek Darmstadt köpeklerinde müthiş bir rahatsızlık yaratıyordu. Darmstadt sakinleri ise değneğe kuşkuyla bakıyorlardı. İkinci yeni kiracı çok daha farklı görünüyordu. İkinci kiracı Dr. Friedrich Weidig, Obergleyen köy okulunun müdürüydü. Friedrich aynı zamanda bir papazdı. Düzgün giyimli, sakin yüzlü, 40 yaşlarında bir adamdı. Diğer 2 kiracı ile arasındaki büyük yaş farkına rağmen onlarla yaşıtmış gibi davranıyordu. Gürtner yeni kiracısının tam bir İncil uzmanı olduğu düşüncesindeydi. Margarita papazı sık sık mutfağa çağırıp ona kocasının hesapsız harcamalarından yakınıyordu. Margarita kibarlığından, olgunluğundan ve dinleme yeteneğinden dolayı papaza sonsuz saygı duyuyordu. Weidig geldikten hemen sonra Bühner ile birlikte Stock'u ziyaret etmeye karar verdi. En küçük bir devrim kıvılcımını bile değerlendirmek gerek. Yangını ancak milyonlarca kıvılcım oluşturabilir. Yani bizim her aleve ihtiyacımız var. Senin hatan Georg çok fazla düşünmekte. İnsana ihtiyacımız var. 3 insanın bir araya gelip aynı düşünceleri paylaşması bile küçük bir örgütün kurulması demektir. Bu örgüt küçük de olsa çok güçlü olabilir. Georg karşı çıkmıyordu. Tıpkı Weidig gibi o da sempatizan kazanıp insan haklarını koruma komitesi kurmak istiyordu. Bu komitenin hedefi de cumhuriyet olmalıdır diye düşünüyordu. Weidig ve Bühner bir elbiseyi tamir ettirme bahanesiyle sabah Stock'a gittiler. Johann şair dediği Bühner'i ilk defa bu kadar yakından görüyordu. Bundan da müthiş bir rahatsızlık duydu. Bühner'in delici bakışları canını sıkmıştı. Sohbet uzun süre gergin kaldı. Stock kendisini sorgudaymış gibi hissediyordu. Onlara Line ayaklanmasında yer aldığını söyleyince Bühner'in bitkin yüzünde memnun olduğunu belirten bir gülümseme belirdi. Ama Weidig Johann'ın kendi hakkında anlattıklarıyla yetinmiyor, ona sorular sorarak hikayenin doğruluğunu kontrol ediyordu. Stock misafirlerin garip davranışlarından rahatsız olmuş, getirdikleri elbiseyi sıkıyordu ellerinde. Weidig ve Bühner, Rhein ayaklanmaları hakkında birçok şey biliyorlar ve Alman komitesinin birçok liderini de yakından tanıyorlardı. Johann sonunda dayanamayıp birkaç Fransız arkadaşının ismini söyledi ve çatışmalarla ilgili özel ayrıntıları anlattı. Misafirler ancak o zaman dostça ellerini uzattılar. Gerginlik bir anda yok oldu. Stock, sizinle karşılaştığımız için çok mutluyuz. Bizim hedeflerimiz aynı. Prenslerin, tüm despotların hakimiyetine son vermek, sonra da özgürlük. Öyle değil mi? Dedi Weidig. Eşitliği söylemeyi unuttunuz, dedi Johann. Cumhuriyeti de, diye ekledi Bühner. Siz kimin çıkarları için istiyorsunuz bu devrimi, diye sertçe sordu Stock. Bühner bu soruyu onaylayarak başsalladı. İlk önce normal politik bir darbe gerçekleştireceğiz. Öteki şeyleri de daha sonra yapacağız diye cevap verdi papaz titrek bir sesle. Bühner güldü. Siz asla akıllanmayacaksınız Friedrich. Frankfurt ayaklanmasının başarısızlığı bile sizi akıllandıramadı. Frankfurt ayaklanması. 1830'da bir grup militan öğrencinin Frankfurt am Main kentini ele geçirip federal meclisi dağıtarak bir Alman cumhuriyeti ilan edip sonuçta başarısızlığa uğradıkları bir ayaklanma. Aslında tartışmaya gerek yok ihtiyar. Şimdilik birlikte yürümek zorundayız. İçeri giren Genevieve, Stock'un gitmeye hazırlanan misafirlerle heyecanlı bir şekilde sohbet ettiğini gördü. Johan'ın yüzü alev alev yanıyordu. Karısına doğru koştu ve kabaca omuzlarını sıktı. Sonunda aradığım insanları buldum. Yaşamaya başlayabilirim. Genevieve'e gülümsemek ve gözyaşlarını gizlemekten başka bir şey kalmıyordu. 8. Stock ve Wojtek, devrimci papazdan George Büchner'in hikayesini öğrendiler. Babası Hessen prensliğinin tıp danışmanlığına kadar yükselen bir köylüydü diye anlatıyordu Weidig. Bu şansını da yeteneğine veya iradesine değil Fransızların istilasına borçluydu. Fransız kanunları okumuş ama halktan bir insanın sarayda önemli bir göreve gelmesini sağladı. Aslında bir süre sonra baba Büchner köylü atalarına ve kendisine şans tanıyan Fransız devrimine ihanet edip katı bir monarşist olmuştur. George için radikal düşüncelere sahip çıkmak hiç de kolay olmamış. Uzun süre baba evinde susmak zorunda kalmıştı. Görüyor musun Stock? Delikanlı çok sağlam. İnançları için sadece tüm dünyayla değil ailesiyle de savaşmak zorunda kalmış diye söze karıştı Wojtek. Büchner'i savunmak için fırsat yakalamıştı. Annesi neciymiş diye sordu Wojtek. Bayan Büchner boş zamanlarını müziğe, şiire ve aptal hayallere veren romantizm düşkünü bir kadınmış. Ateist kocasının tam tersine Tanrı'ya inanırmış. Küçük George, annesiyle birlikte sık sık oturdukları Godelau köyünün dışına çıkıp dolaşırmış. Annesi ona zavallı kız, her tarafı düşmanlarla sarılı Almanya hakkında melankolik şarkılar söylermiş. Annesiyle birlikte Schiller'in kitaplarını okurlarmış. Babası ise oğlunun kafasına monarşinin prensiplerini sokmaya çalışır, karısının oğulları üzerinde yaratacağı dini etkiye karşı savaşırmış. George'a anatomi ve doğa bilimleri dersleri verirmiş. Babanın büyük çalışma odasındaki dolapta camların arkasında sarı insan iskeletleri varmış. Korkunç kemik yüzler, bu yüzlerdeki delikler ve çıplak çeneler çocuğun rüyalarına giriyormuş. Weidig bir an için susup George'un ailesini düşündü. Büchner halkın acılarını kitaplardan mı öğrenmiş diye sordu Stock alaycı bir sesle. Bildiğim kadarıyla kitaplardan öğrenmemiş diye cevap verdi Weidig. Evden kaçarak köylülere sığınmış. Bana sık sık köylülerle birlikte yaşarken gördüklerini anlatır, onları asla unutamayacağını söylerdi. Köylülerin yoksulluğu, annesinin dualarından duyduğu tüm cehennemlerden daha korkunçmuş. George basık, duman dolu, acı gübre kokulu evlerde boğuluyormuş bazen. Evden çok kulübeye benzeyen köylülerin yaşadıkları yerde insanlar ve hayvanlar birlikte uyuyorlarmış. Köylülere yardım etmeye çalışması pek bir işe yaramıyormuş. Taşlı toprak zenginler kadar cimriymiş. Paslı çapalar Büchner'in ellerini yaralamış. Onunla yaşıt köylü çocukları sokaklarda yarı çıplak dolaşmak zorundaymış. Çocukların her tarafı bit yeni içerisindeymiş. Her zaman da açmışlar. Eğer babasının çiftliğinde yaşamamış olsaymış gördüğü köylü yaşamının korkunçluğunu anlamayacakmış. Her şeyden mahrum yaşayan köylüler tüyler ürpertici koşulları paylaşıyorlarmış. Köy Beyoğlu için çok iyi bir okul olmuş. Köylünün vücudu nasır, teri ise zenginlerin sofralarında tuz derdi Büchner sık sık Godelau köyünü hatırladıkça. 9. Oyun henüz başlamamıştı ama tiyatro ağzına kadar doluydu. George annesinin arkadaşı olan Bayan Schloss'un locasına geçti. Locada oturan iki genç kız yapmacık bir samimiyetle selamına cevap verdiler ve yüksek sesle görgüsüz kalabalık hakkında konuşmaya başladılar. Bayan Schloss, George'a yanındaki koltuğu gösterdi ve diğer locaları incelemeye devam etti. Büchner frakın eteklerini toplayarak oturdu. Eskiden sık sık geldiği bu tiyatroda hiçbir şey değişmemişti. Avam salonun iki ucundaki gri Schiller ve Mozart heykelleri bile hala yerindeydi. Salon eski loşluğunu koruyordu. Fransızları taklit eden seyirciler oyun başlamadan önce ve perde aralarında şapkalarıyla oturuyorlardı. George salonda Weidig'i gördü. Weidig ve birkaç üniversiteli arkadaşla birlikte tiyatroda buluşmaya karar vermişlerdi. Üniversiteli öğrenciler altın düğmeli süslü elbiseler giymişlerdi. Kemerlerinde ise birer kılıç vardı. Bayan Schloss eleştirel incelemesini bitirdi ve dürbününü bıraktı. Yanındaki genç adamı sohbete çekmeye çalıştı. Pörsümüş yüzlü yaşlı bir kadındı Bayan Schloss. George, sen bizim tiyatronun en etkileyici, en muhteşem dönemine yetişemedin. Bir zamanlar burada annenle ikimiz ne gözyaşları dökmüştük. Toprağı bol olsun, prens kendisi hazırlıyordu orkestrayı ve şarkıcıları. Orkestra şefi yüzlerce çalışmadan sonra kemancıları deli edip mükemmelliği yakalıyordu. Lessing, Shakespeare ve Calderon'un oyunlarının sahneye konulduğu günleri hatırlıyorum da her şey muhteşemdi. Fischer ve Grüner sahnede yarışıyorlardı. Annenle biz Grüner'i tercih ediyorduk. Onun Wallenstein'i, Brut'u, fiyaskosu salondaki seyircileri deli etmişti. Aktörler de günümüzün aktörleri gibi değildi. Teresa Grüner'in 10 yıl önce oynadığı oyunu bugün Louis'in oynayabileceğini hiç sanmıyorum. Yaşlı bayanın konuşmaları George'un bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyordu. En sonunda perdenin açıldığını gören yaşlı kadın sustu. Sahnede önü açık hırkalı bir ihtiyar elinde violonsel tutuyordu. Karşısında sakince kahve içen bir kadına da kızlarının namusunun tehlikede olduğunu anlatıyordu. Ailemizin namusu kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya diye bağırıyordu müzisyen. Birinci perdede duygusal çatışma yavaş yavaş olgunlaşıyordu. Ne olur bana acıyın, kontesi sevemem diye yalvarıyordu binbaşı Ferdinand, babası Başkan von Walter'e. Bühner oyuna dalmıştı. Dramın kahramanı Minna Jagel rolünde Louis oynuyordu. Bühner nişanlısını mütevazı protestan evinde görüyordu. Birden içinden tiyatrodan hemen çıkıp ilk arabayla Strasbourg'a gitmek geldi. Evet, onun yanına gideceğim ve her şeyi anlatacağım diye bitirdi monoloğunu Ferdinand titrek bir sesle. Sahne tozlu kadife perdenin arkasına saklandı. Bühner yerinden fırladı. Kapıda Wedig'le karşılaştı. Papaz esniyordu. Aktörlerin abartılı, duygusal oyunları hakkında birkaç zararsız şaka yaptı. Papaz Schiller'in dramını eskimiş buluyordu. Bühner kendisini zor tuttu. Minna Jagel'in yüzü kayboldu. Wedig ve George'un yanına birkaç üniversiteli yaklaştı. Ciddi ve gizli konuşmalar bu kalabalık tiyatroda yapılamayacağı için hemen Gürkner'in meyhanesine gitme kararı alındı. Oyunun sonunu beklemediler. Meyhanenin duvardaki ren leylaklarının karşısına düşen bir köşesinde, ahşap bir masanın çevresinde pro dumanları arasında konuşmalar başladı. İnsan Hakları Komitesi üyelerinin karşısında kendilerini komünist olarak niteleyen üniversite öğrencileri vardı. Meyhanenin sahibi bol bol şarap getiriyordu. Şarap gençlerin dillerini çözdü. Wedig ilk konuşmayı yaptı. İnsan Hakları Komitesi'nin hedeflerinden bahsetti. Bugünkü hükümeti Tanrı seçmedi, yalancıların Allah'ı seçti ama karanlığın saltanatı yıkılacaktır. Çok yakında Almanya yeniden doğacaktır, özgür halk tarafından seçilmiş bir yeni yönetimle doğacaktır. Papaz sakin bir şekilde konuşuyordu, siyah ceketinin düz yakası narin pembe yüzüne dokunuyordu. Biz, siz üniversiteliler olmadan Almanya topraklarını özgürlük tohumlarını ekemeyiz. Çok uç fikirleriniz olsa da sizin gibi okumuş insanlara ihtiyacımız var. Cumhuriyete giden yol gerçek anayasal protestan monarşisinden geçiyor. Tüm imkanlar sonuna kadar kullanılmalıdır. Bühner, yabancı grupların karşısında tartışmayacağına söz vermesine rağmen dayanamadı ve Wedig'in söylediklerine karşı çıktı. Bu doğru değil Wedig. Anayasacıların bize yardım etmesini beklemek çok aptalca bir şey, dedi Bühner ve yumruğunu masaya vurdu. Üzerine yürüyen düşüncelerden kurtulmaya çalışıyordu. Masadaki birkaç bardak devrildi. Zengin liberaller ancak kendi çıkarları doğrultusundaki bir özgürlüğe izin verirler. Onlar devrim istemiyorlar ki, çünkü devrim onların unvanlarını, zenginliklerini yok eder. Aslında devrim bir güç sorunudur. Süngüye süngüyle karşı durmazsak, ne kadar yüce ve haklı prensiplere sahip olsak da zavallıca yenilen biz oluruz. Bunun en iyi ve en yeni örneği Frankfurt devrimcilerinin Nisan'daki yenilgileri. George'un yüzü değişmişti. Gözleri kısıldı, kaşları çatıldı. Kaşlarını paralel şekilde alnında beliren çizgiye kızgın bir düşünce yansıyordu. Yüzü ve ellerinin kasları gerildi. Sesi gittikçe yükseliyordu. Wojciech duvarın yanına büzülmüş sessizce dinliyordu. Eğer Stock bu delikanlıyı şu anda görebilseydi, ona ilk gördüğüm andan itibaren niye güvendiğimi anlayabilirdi diye düşünüyordu Wojciech. Bize özgürlükçü ordu gerekiyor. Bu nedenle halk kitlelerini kendi tarafımıza çekmek zorundayız, onları kazanmak zorundayız diye devam etti George. Ama nasıl diyerek onun sözünü kesti Franz. Sen bize işçi ve zanaatkarlarla birlikte olmayı mı teklif ediyorsun? Onlar ki pis işlerinden başka hiçbir şey bilmezler. İşçiler despotizme karşı savaşmaya kalkacaklarına otursunlar okuyup yazmayı öğrensinler ilk önce. Fakirler kendi istekleriyle olmasa bile sosyal gelişimi ilerlemeyi engelliyorlar. Evet, haklısın, bizden işçilerle vakit kaybetmemizi istiyorlar diye bağırdı tıpçı Wilhelm birasını bitirerek. Bühner'in konuşmaları kıvırcık favoriyle süslü şişman biri olan Wilhelm'i kudurtmuştu. Bühner öfke dolu bakışlarını karşısındaki üniversitelilerde gezdiriyor, dişlerini sıkıyordu. Evet, halk siyasetin teorik sorunlarıyla ilgilenmiyor diye başladı George kısık bir sesle, kendisini tutmaya çalışarak. Ama biz bunun nedenini biliyoruz. Seçme hakkına bile sahip olmayan bu insanlar neden siyasetle ilgilensinler ki? Ağır vergilerin altında ezilen, her gün açlıkla karşı karşıya olan köylüler nasıl gazete okuyabilirler? Bunu yapabilmek için ne paraları ne de zamanları var.
okur yazar da değiller. Biraz da aşağıya inin. Gidin o insanların yanına. Onlarla kendi dillerinde konuşun, ihtiyaçlarını konuşun. Ancak o zaman sizi anlayabilirler.